Ayrım 10. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 96. 9. Öykü. Irishka, yetersiz oturma koşulları yüzünden nasıl zorluk çektiğini ve sonunda da bu sefillikten kurtulmak için bulduğu çareyi anlatıyor. Kocamla evlendiğimiz zaman bizim de kalacak yerimiz yoktu. Ablam, kocası, kızı ve annemle birlikte oturmak zorundaydık. 32 metrekarelik bir odada 6 kişi. Kocam kendimiz için bir oturma yeri izni alamıyordu. Çünkü annesiyle oturuyormuş gibi gözüküyordu. Beşimiz için adam başına 6 metrekarelik yer düşüyordu. Ve bu nedenle de başka bir eve taşınma talebinde bulunma hakkımız yoktu. Bekleme listesine bile alınmamıştık. Biriyle değiş tokuş yapın diye akıl verdiler. Ama insan bir odayı iki odaya değişecek kimi bulabilirdi ki? Rüşvet vermek gerekiyordu. O parayı da bulmak bir ayrı konuydu. Gündüzleri bir sorunumuz olmuyordu. Hepimiz birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Ama geceleri tahmin edeceğiniz gibi çok kötüydü. Seryoşa ile hiç olmazsa haftada bir kez yalnız kalabilmek için çareler arıyorduk. Sonunda şu fikir aklımıza geldi. Minik yeğenim için 3 tekerlekli bir bisiklet satın aldık. Ve pazar günleri annem mutfakta öğle yemeğini hazırlamaya koyulur koyulmaz ufaklığı bisikletiyle koridora gönderiyor ve derhal işe koyuluyorduk. Kız kardeşim ve kocası da bu fırsattan yararlanmaktan geri kalmadılar. Onlar elbise dolabının, biz de bir paravanın arkasında. Utanacak halimiz yoktu ya birbirimizden, ne de olsa akrabaydık ve de koskoca insanlardık. Önemli olan annemle Gulka'nın içeride olmamasıydı. Ortak ev genişti ve oturanlar da çocuk seven insanlardı. Çocuklar sırayla koridorda bisiklete biniyorlardı ve kimse de bir laf söylemiyordu, kızmıyordu. Ama sonunda bu genel sabrın nedeni ortaya çıktı. Bir pazar sabahı banyodan çıkmıştım ki komşunun küçük oğlu Vovochka yoluma çıktı. Irina teyze, Seryoşa amca ile şimdi yine yatağa girecek misiniz diye sordu. Neden soruyorsun Vovochka? Çünkü benim annemle babam çoktan yatağa girdiler bile. Jüri'ninkiler de öyle. Gulka bisikletiyle dışarı gelsin. Böyle bombok bir hayatımız var işte dedi Olga. Tanrı'ya şükür ki gülebiliyoruz daha. Yoksa dayanılır gibi değil. Kadınların çoğu ona hak verdiler. Biraz mırıldandıktan sonra Sina'ya bugün hiçbir şey anlatmadığını hatırlatıp öyküsüne başlamasını rica ettiler. Sina onları fazla yalvartmadı. 10. Öykü. Sina son derece komik diyerek bir öykü anlatıyor ama kendi de dahil kimse bu öyküde gülecek bir şey bulamıyor. Benim başımdan son derecede komik bir olay geçti kızlar. Aşağı yukarı 9 ay kadar önce bir serseriyle. Pasaport yasasına aykırı davranmaktan bir yıl içeride kalmıştım. Burada çok yakınımızdaki Sablina'da. Elime tahliye belgesiyle 10 ruble sıkıştırıp beni salıverdiler. Ama nereye gidecektim ki? Annemin yanına köye gitmem olanaksızdı. İlk tutuklanışımdan bu yana oraya adımımı atamıyordum. Oradakiler olayı duymuşlardı ve anacığım sokağa çıkamaz olmuştu. Karılar benim hakkımda çenelerini iyice açmışlardı anlaşılan. Nereye gidecektim? Leningrad'a mı? Anlamsızdı. Orada barınacak yeri olmayan sürüyle insan vardı. Yine de birkaç eski arkadaşımı bulmak umuduyla gelmeye karar verdim. Belki bana yardım ederler diye düşünmüştüm. Ama ne yazık ki hiçbir şey çıkmadı. Bir tanesinin başı zaten beladaydı. Öteki burnunu kıvırdı. Bütün gün ayaktaydım. Gece de Moskova istasyonunda uyudum. Ertesi gün ne yapacağımı bilemiyordum. Kuryukov kanalında oturan yaşlı bir kadın vardı tanıdığım. Oraya vardığımda komşularından onu bir ay önce gömdüklerini öğrendim. Kanal boyunca yürürken en iyisi sen suya atla Sina diye düşündüm kendi kendime. Burada buz çok inceydi. Ölen ihtiyar dostuma imrendim. O artık kurtulmuştu. Ama ben daha kim bilir ne kadar acı çekecektim. Demir parmaklıklara yaslanıp kararmış buza baktım. Başım bir taş gibi ağırlaştı. Su beni kuvvetle kendine çekiyordu. Parmaklıklara iyice tutundum. Birdenbire aşağı düşmeyeyim diye. O anda çan seslerini duydum. Çok hafif ve çok temiz. Kafam sanki birden hafifledi. Sudan geriye doğru çekildim. Bir parça yürüdüm. Etrafta bir kilise aradım. Birdenbire çıplak ağaçların üzerinde çan kulesini gördüm. Mavi ve altın renkli. Oraya doğru yürüdüm. İleride yaşlı bir kadın hızlı hızlı kiliseye doğru yürüyordu. Sonra bir tane daha ve de bir üçüncü. Bir tanesine doğru yürüyüp sordum. Söyle bana nine, hepiniz neden kiliseye gidiyorsunuz? Bugün yortu günü, günah çıkartmaya gidiyoruz. Senin haçın yok mu ki bunu bilmiyorsun? Gerçekten de haçsızdım. 5 yıl önce beni sarhoş halde buldukları zaman ministler boynumdan koparıp almışlardı haçımı. Hep kendime bir yenisini almak istedimse de bir türlü kısmet olmadı. En son ne zaman kiliseye gittiğimi bile hatırlayamıyorum. Sun senden kaçmıyor ya Sina diye düşündüm. Önce kiliseye gir, ondan sonra kanaldan o kadar çok korkmazsın. Böylece Tanrı'nın evine girdim. Dua ederken nasıl diz çöküleceğini bile bilememenin utancı içindeydim. Bu nedenle yaşlı kadının yakınında durdum. O nereye giderse ve ne yaparsa ben de aynını yaptım. O bir mum aldı, ben iki. Benim günahlarım o kadar çoktu ki bir sandık mum almam gerekirdi. Ama ben sandıkla ancak vodka satın alırdım. Bir çeteyle sürtmeye karar verdiğimde. Yaşlı kadın sol tarafta durdu. Orada bir sürü insan vardı ve papaz dua ediyordu. İnsanların arasına karıştım. Dinledim ama bir kelime bile anlamadım. Başım hala kurşun gibi ağırdı. Yanımdaki kadıncağız fısıldadı. Ben günahkarım peder. Haç çıkardı ve öne eğildi. Ben de günahkardım. Ben de haç çıkardım ve öne doğru eğildim. Bu türlü bir dini töreni hiç görmemiştim. Bizim köyde böyle yapılmazdı. O zamanlar bir kilisemiz varken. Birden papazın birinin bizi günahlarımızdan affettiğini duydum. Yanımdaki kadına sordum. Büyük anne, nasıl olabilir bu? Hepimizin günahı birbirimizden o kadar farklıyken o bizim hepimizin günahlarını nasıl affeder ki? Seninki bir bezelye kadar ufak, benim günahım ise bir dağ kadar kocaman. Tanrı karşısında hepimiz birbirimizin aynıyız hayatım. Bu nedenle de günah çıkartmada her birimiz için geçerli. Sen günahlarını itiraf etmedin mi? Ben günahkarım peder demedin mi? O da seni günahlarından kurtardı. Şimdi arkamdan gel, Tanrı'nın masasına gidiyoruz. Afallamış halde peşinden gittim. Heyecandan adımı söylemeyi bile unuttum. Adın ne diye sordu papaz. Sina. Tanrı katında adın Sinaida. Adını taşıdığın Azize Sinaida'yı darıltma Sinaida. Tanrı adına sana bu kutsal akşam yemeğini veriyorum. Kutsal yemeği aldım. Boğazımı ısıtarak içime aktı şarap. Ve o an bir şeyler hissettim. Dizlerimin üzerine çökerek dua etmeye başladım. Kilisenin şarabından mıydı yoksa ruhum mu düzelmişti bilemiyorum. Durmadan ağladım. Yaşlı kadınlar yanımdan geçip gidiyorlardı. Olup bitenleri anladıkları yoktu. Şuna bakın, nasıl içten dua ediyor, iyi kızcağız diye fısıldamıyorlardı. Meryem Ana ile bakıştık, kucağında çocuğunu tutuyordu. Sanki bana merhametle bakıyordu. Neden oğlun kadınlara verilen, insanların tümüne verilen mutluluğu bana vermiyor? Ne olur, ona sen benim için rica et diye Meryem Ana'ya yalvardım. Dini tören bitti. İnsanlar kiliseden çıkıyorlardı. Ben de dışarı çıktım. Bir banka oturarak aptal gözyaşlarını kuruladım. Yaşlı kadın yanıma oturdu. Gördüğüm kadarıyla pek iyi değilsin sevgili yavrum. Bana içini dök, derdini anlat. Belki sana yardımcı olabilirim. Bu sözler içimi ısıttı. Ben de ona güvenip her şeyi anlattım. Luga'da tek başıma bir evde oturuyorum. Yarın bana gel. Benimle birlikte oturabilirsin istersen. İşte bulunur sana. Bir Hristiyanın ruhu Kuryukov kanalında sona eremez. Bugün kız kardeşimi ziyarete gideceğim ama yarın tekrar evde olacağım. Öğlene doğru bana gel. Kadıncağız bana adresini söyledi ve birbirimizden ayrıldık. Kızlar, bu kadar uzun anlatıyorum diye bana kızmayın. Öykünün asıl komik kısmı şimdi geliyor. Kadınla vedalaştıktan sonra kendi kendime düşündüm. En iyisi hemen Luga'ya gidip istasyonda sabahlamaktı. Yoksa milislere yakalanıp tekrar içeri tıkılmak vardı. Kendime bir beyaz ekmek, bir şişe kefir ve 200 gram salam alıp yola koyuldum. Trende açılır kapanır masaya yiyeceklerimi açtım ve yemeye başladım. Dünden beri bir şey yemediğim için çok açtım. Vagon hemen hemen boştu. Dış görünüşüm berbat haldeydi herhalde ki kimse yanıma oturmamıştı. İlk istasyonda sakallı biri bindi ve yanıma oturdu. Ona şöyle bir baktım ve bizden biri olduğunu hemen anladım. Siyah paltosu, elbise askısında asılı durur gibi üzerinden sarkıyordu sanki. Yüzü solgun ve gamlıydı. Saçları da kısacık kesilmişti. Şapkasının altından dümdüz dışarı fırlamışlardı. ''Gördüğüm kadarıyla sen de askeri bölgeden geliyorsun.'' Güldü. ''Doğru, hapisten yeni çıktım.'' ''Oh oh!'' diye düşündüm. Hapisten çıkmış. Büyük olasılıkla önemli bir kişiydi bu. Belki de yüksek tahsilli. Ona ekmek, salam ve içecek bir şeyler ikram ettim. ''Haydi davran.'' dedim. ''Hayır, teşekkür ederim. Aç değilim.'' ''Bunları pek beğenmedin galiba. O kadar titiz ve müşkülpesent misin? Ye işte, miden açlıktan gurulduruyor. Zaten bir sopa kadar sıskasında.'' ''İyi öyleyse.'' Bir parça ekmek koparttı kendine. Üzerine de bir dilim salam koydu, büyük bir itinayla. ''Askeri bölgeyi terk edeli epey oldu mu?'' diye sordu bana. ''Daha dün. Peki nerede oturuyorsunuz?'' ''Hiçbir yerde.'' ''Hiçbir yerde mi? Peki şimdi nereye gidiyorsunuz?'' ''Aman ne gündü. Sabahın erken saatlerinde günah çıkartmaya başlamıştım ve hala da çıkarıyordum. Ona da bütün dürüstlüğümle her şeyi anlattım ama bu kez ağlamadan. Bu adamın önünde kendime hakim oldum. Sadece dini merasimi anlatırken gözlerim sulandı. Onun da gözlerinde parıltılar gördüm. Elinizdeki kamp kağıtlarıyla tren istasyonunda gecelemeniz sizin için tehlikeli olabilir. Eğer sizce bir sakıncası yoksa bana gelin. Bir odam var. Belki biraz dar ama buna karşılık banyo var evde. Banyo yapabilir ve sabah dinlenmiş halde o yaşlı kadına gidebilirsiniz. Bu davete ne kadar sevindiğimi tahmin edebilirsiniz. O sırada bir adamla beraber olmayı düşünecek halde değildim. Ama polis revirinden daha cazip geldi bu teklif. Odası gerçekten de ufacıktı. Bir yüklükten büyük değildi. Bir duvar baştan aşağı raflarla kaplıydı. Hepsi tıka basa kitap doluydu. Diğer duvarın önünde de bir kanepe ve masa vardı. Giysileri köşedeki bir askıda asılıydı. Ben kanepeye oturdum. O banyo küvetine su doldurdu ve çayı hazırladı. Evet, kızlar vücudumdan kampın bütün kirini ovalaya ovalaya akıttım ve kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Tabii ki yalnız yıkandım. Ondan sonra çaylarımızı içerken uzun uzun sohbet ettik. Komikti, ben tahsilli terbiyeli olmayan bir serseri, o ise okumuş bir adam. Fikirlerinden dolayı içeride yatmıştı, gerçekleri savunduğu için. İlk önce 3 yıl, sonra da 8 yıl. Son 2 yılını da tek başına hücrede geçirmişti. Natçalnikler ile arası bozuktu çünkü. Ona tüm yaşantımı anlattım, çocukluğumdan başlayarak. Kilisedeki rahipten çok ona günah çıkardım sanki. Gece geç vakitlere kadar konuştuk. Şimdiye kadar hiçbir erkeğe bu kadar samimi davranmamıştım. Yatma vakti geldiğinde yere batkalı ceketini yaydı, paltosu ile de örtündü. Bana da tertemiz çarşaflar serilmiş kanepeyi bıraktı. Tüm ısrarıma karşın bunda diretmişti. Sonra tekrar çene çalmaya başladık. Ama bu sefer hayat üzerine acıklı bir konuşmaydı bu. Buna rağmen ben çok mutluydum. Neredeyse tekrar ağlamaya başlayacaktım. Neden orada o köşede kıvrılıp yattın? Tahsilli bir adam olmana karşın yine de bizdensin ya. Gel yanıma yat, bana hakaret etme dedim. Yanıma yattı, ona sarıldım. Yüreğim o kadar acı doluydu ki. Onun için kendim için acı acı ağladım. Sonra nasıl olduysa oldu, seviştik. Ama kızlar, onunla her şey çok güzeldi. Sanki ondan önce hiçbir erkekle beraber olmamıştım. Onun da gözleri sulandı ve beraber ağladık. Tam gülünecek bir durum değil mi? Ama durun daha, en komiğine sıra geliyor, bekleyin. Ertesi sabah bana, ''Beni affedin Sina, size daha dün söylemem gerekirdi. Karım olmanızı istiyorum.'' demez mi? ''Sen delirdin mi? Sen ve ben nasıl olur? Ben kimim ki?'' Ama o elimi tuttu ve beni gözlerimin üzerinden öptü. Kim olduğunu ben senden daha iyi biliyorum ve bu nedenle de senden karım olmanı istiyorum. Bu aklı nereden almıştı bilmiyorum. Herhalde aklını yitirmişti. Benim vaktim geldi. Sina, işe gitmeliyim dedi. İkimiz için bugün yemek pişirir misin? İşte burada para. Hemen yanımızda yiyecek maddeleri satan bir dükkan var. Odanın ve giriş kapısının anahtarlarını buraya koyuyorum. Komşulara karım geldi diyeceğim. Kendini evinde gibi rahat hisset. Saat 5'te evde olurum. Kafama sanki bir balyoz yemişim gibi kala kaldım ve bir süre hiçbir şey yapamadan oturdum. Sonra mutfağa gittim ve komşulara kendimi tanıttım. Bana insanca muamele ettiler. Onun mutfak masasını gösterdiler ve dükkan ile pazarın yerini tarif ettiler. alışverişi hallettim. Sonra da kollarımı sıvayıp işe koyuldum. Yemek pişerken ben de odanın yerini sildim, çamaşır yıkadım. En sonunda bir şeyler atıştırıp onu beklemeye başladım. Ama orada oturup beklerken buradan bir an evvel kaçmam gerektiği düşüncesi beni gittikçe sarmaya başladı. O aklı başında iyi bir insandı. Onun hayatını mahvetmeye hiç hakkım yoktu. Öteberimi toparladım, anahtarı masanın üzerine fırlattığım gibi kendimi dışarı attım. Kapı arkamdan kapandığı anda yaşlı kadının adresinin yazılı olduğu kağıt parçasını masanın üzerinde unuttuğumu fark ettim. Komşunun kapısını çaldım ama o da gitmişti. İstasyona gittim. Aynı akşamda Leningrad'dan Vologda'ya, inşaatta çalışan köyden bir arkadaşıma gittim. İşte size anlatmak istediğim komik öyküm buydu. Olga başını sallayarak bari komik olsa dedi. Eğer bütün bu anlattıkların doğruysa hayatının en büyük aptallığını yapmışsın. Böyle bir adamdan kaçmak ha? Senin hakkında kim bilir neler düşünmüştür. Neden? Mutfakta yemek hazırdı. Sebze çorbası ve kızarmış köfte. Geri kalan bozuk parayı da masanın üzerine bıraktım. Benim hakkımda kötü şeyler düşünemez. Onun adı Igor Mihalyovich miydi diye sordu Galina. Evet, sen nereden biliyorsun? Onun adını hiç anmadım ki burada. Onu çok iyi tanırım. Onun hapiste geçirdiği süreleri söylediğin an adı geçenin o olduğunu anladım. Şimdi ondan kaçtığın için üzülüyor musun? Hayır, şimdi bir oğlum var. Bir aileyiz biz artık bile denebilir. Dur bakalım, dedi Albina yatağından fırlayarak. Başta 9 ay önceydi demedin mi? O zaman bu çocuk onun çocuğu. Yoksa yanılıyor muyum? Aa, ne kadar aptalsın. Ayrıca Sina, Igor Mihalyovich hala yalnız yaşıyor, dedi Galina ve Sina'ya anlamlı anlamlı baktı. Sina birden yatağından fırladı, sabahlığını ve sigarasını aldı. Canınız cehenneme, sizi güldürmek istemiştim. Dünyada ne komik adamların var olduğunu anlatacaktım. Ama siz? Aman, ben sigara içmeye çıkıyorum. Lanet olasıca öyküler. Ve Sina koridora çıktı. Yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Böylece şaşkınlığı ile başa çıkacaktı aklı sıra. Hapishaneler asla boşalmasın diye paragraflar var, paragraflar var. Ülkedeki tüm hırsızlar duvarların arkasında kalsın diye. Bu şarkıcıkla Kadınlar Dekameron'un 3. günü de bitmiş oldu. 10. ayrımın sonu, sayfa 103.